Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 18. söz 3 noktadan ibarettir. 2. noktasında kalmıştık. Ehsene külle şeyin halaka. Ayetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki: Allah'ın yaratmış olduğu her şey güzeldir. Ayetinin çok sırları var. Onlardan bir sırrını burada mevzu ediyor. Şöyle ki, her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Meselemiz bu. Her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde, az önce soyulmuştunuz ya, yani tamamen şer gibi gözüken şeyde de mi güzellik vardır? Evet. Mesela bir kafirin bir ehli İslam'a, Müslümanlara musallat olma hadisesi. Yani tamamen şey gibi gözüküyor değil mi? Çirkin gözüküyor. Şer, mutlak şer gibi gözüküyor. Fakat onda dahi bir güzellik yönü vardır. Hakiki bir hüsn ciheti vardır ki kader ona müsaade etmiştir. Kudret onu vücuda çıkarmıştır. Eğer mutlak şer olsa, hiçbir hakiki hüsn ciheti onda olmasa, kudret onu vücuda çıkarmıyor. Bu ayet-i kerime de işte bunu ifade ediyor ki, en çirkin gördüğümüz şeylerde dahi hakiki bir hüsn ciheti vardır. Fakat şurada güzelliği ikiye ayırıyor. Bu güzelliğin bir tanesi hüsnü bizzat, diğeri hüsnü bilkayr. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir.
Aslında siz eğer kudret yaratıyorsa mutlak bir hüsnü var değil mi?
Evet. Kudret tarafından vücuda çıkarılıyorsa bir hüsn ciheti vardır ki o vücuda çıkarılıyor.
Mutlak şerde müsaade etmiyor.
Her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Şimdi hüsnü bil gayr zaten ele alınıyor. Bizzat güzel olan şeyler kemaldir, ne bileyim imandır, ne bileyim ihsandır, ikramdır, lütuftur, cömertliktir. Bunlar bizzat güzel olan şeyler. Bahardır, çiçektir. Yani hem fıtrat dünyasından hem de ahlak dünyasından buna binler misaller verilebilir ki bunlar bizzat güzeldir. Herkes tarafından güzeldir diye tasdik edilir. Bir de neticeleri cihetiyle, sonuçları itibariyle güzel olan şeyler var ki ona hüsnü bil gayr, dolayısıyla bir güzelliktir deniliyor. Mesela nelerdir? Şimdi hüsnü bil gayrı misaller veriyor. Fakat hüsnü bil gayra, dolayısıyla olan güzelliklere fıtrat dünyasından misaller verecek. Yani mevcudattan misaller verilecek. Bunu sonra biz kendi alemimize, yani beşeri münasebetlere de tatbik edilebilir. Mesela bahar dedi ama insanlar arasında olan çirkin görünen şeylere de bu tatbik ediliyor. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var.
Perde altında.
Evet, şöyle mesela bir kısım hadiseler var ki şu bir bizim ez cümle dedi. Misaller veriyor. Bu misalleri başlığımız olsun bu bizim. Zaten öyledir. Ez cümle değil birkaç misal veriyor. Neye misal veriyor? Şu hadise, şu başlığımıza misaller veriyor. Bu da neydi? Bazı hadiseler var. Zahiri çirkindir. Karışık gibi gözüküyor. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var.
Perde altında o zaman çok
zaten ne oluyor? Zahiri bir perde oluyor. Yani o çirkin, müşevveş gözüken hadiseler bir perdedir. Cenab-ı Hak o perdenin arkasında bir takım güzellikleri ve intizamlıkları saklamış. Maksat o intizamlardır. O intizamlar ve o güzelliklere nispeten o zahiri çirkinlikler çok bir azınlık teşkil ediyor. Güzellikler daha galebe çaldığından dolayı o güzelliklerin vücut bulması için ne yapıyor? O çirkinliklere müsaade ediliyor. Şeytanın yaratılması gibi. Şeytanın yaratılması zahiren çirkindir, değil mi?
Hmm.
Ama binlerce elmas altın kıymetinde nevi beşerin güneşleri, ayları ve yıldızları olan sahabelerin, evliyaların, enbiyaların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş. Böyle kamil insanlar zuhur etmiş. Neyle? Şeytanın o insanlara tasliti ile. Yoksa insanlığın mertebesi sabit kalacaktı.
Bir noktada Hazreti Adem'in cennetten çıkmasına da vesile.
Aynı, yani aynı kaynakta misal verebiliriz. Zahiren şer gibi gözüküyor, değil mi? Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkması, ama binlerce hikmetleri, güzellikleri var yani.
Hocam, evet. Hüküm ekseriyete göredir. Dolayısıyla her şeyde bir müslüm cihet var dediğinde,
evet.
Çirkin, hatta en çirkin şeyde dahi görmek. Onlarda o çirkin şeylerde bir hüsn ciheti varsa,
evet.
O hüsn ciheti çirkinlikten daha galiptir, değil mi?
Evet, zaten o. Hüküm eksere bakar, güzellik ciheti, çirkinlik cihetinden galip olduğundan dolayı Cenab-ı Hak ona müsaade ediyor. Yoksa müsaade edilmez yani.
Oraya çıkmaz diyor, değil mi?
Yani mutlak şere diyor, müsaade etmez diyor, değil mi?
Yok.
Şey mesela hocam ne diyor? İşte Azrail ile aramızda musibet bırakmış, değil mi? Haşa hastalık bırakmış veya şey. Allah'la aramızda da Azrail'i bırakmış.
Evet.
Onlar da, yani
onlar da aynı perdedir. Zahiri mesela ölüm. Ölümün altında o kadar güzellikler var ki, fakat zahiri çirkindir, ürkütücüdür. Ama ne yapıyor? Hastalıklar ve musibetleri diyor, size bir perde yaptım diyor. İnsanlar o perdelere takılacaklar. İtiraz okları oraya gidecek. Cenab-ı Hak tenzihten, yani tenzih edilecek. Aynı zamanda o güzellik de meydana gelmiş olacak. Yani o ölümün arkasındaki güzellikler herkes kavrayamıyor. Oraya geçiş yapamıyor. Dolayısıyla itiraz okları geliyor. Bu itiraz okları da kadere gitmesin diye, Cenab-ı Hakk'a gitmesin diye Cenab-ı Hak perdeler koyuyor. İnsanlar da ne yapıyor? O perdelere takılıyorlar.
Şey de biliyorsun öyle, değil mi? Peygamberimizin mesela
tahta. Şimdi o misallere geçeceğiz. Peygamberimizin de hayatında ne kadar hüsnler var. Mektubatta Üstad buna misaller veriyor. 13. mektupta Üstad kendi hayatından çokça misal veriyor. 5-6 tane. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Beşerin zulmü zahiri bir çirkinliktir, bir müşevveşliktir. Fakat kaderin adaleti parlak bir güzelliktir ve bir intizamdır. Bunun misallerini çok yerlerden verebiliriz. Biz ilk önce ez cümle Üstad diyor, şöyle fıtrat dünyasından misal veriyor. Bahardan, güzden ve kıştan misal veriyor. Fırtına, zelzele, vebadan misal veriyor. Fakat bunlardan başka, fırtınadan başka manevi fırtınalar, zelzeller de diyebiliyoruz ki zahir silkin görünen hadiseler, umum inkılaplar, külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Onun arkasından bak manevi yağmur diyor. Maddi misal veriyor. Biz onu manevi hadiselere kıyas yapacağız. Anlaşıldı mı mevzumuz? Yani misallerimiz ez cümle deyip de misallerimiz maddidir.
Evet, maneviye
fakat şeyde. Maneviye tatbik edeceğiz. Tabii. Hadiselere tatbik edeceğiz. Evet. İlk önce maddiyi okuyalım. Mesela bahar mevsiminin de fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Ve şurada fırtına, zelzele, veba, çirkin gözüken şeyler işaretlenmiş. Zahiri çirkin görünen hadiseler. Burada işaretlenmesi, yapılması gereken yer burası değil. Fırtına, yağmur, çamurlu toprak olacak.
Fırtınalı yağmur, çamurlu toprak.
Evet, bu yani zahir çirkin bahar mevsimi değil. Bahar mevsimindeki bu hadiseler.
Evet.
Yüz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri.
O zaman bahar mevsimi ne hocam? Güz mevsimi var bakın. Ayrı ayrı.
Bunu biriz derse evet. Bunu.
Onlar da altın
çizilebilir.
Altın çizilebilir, evet. O zaman şöyle yapabiliriz yani. Bahar mevsiminde bu hadise, güzde de bu hadise.
Kış perdesi mesela, kış perdesi.
Kış kendisi, kendisi zaten şey gözüküyor. Evet, burada zahiri çirkin, hani zahiri çirkin müşebbeş olan neydi? Fırtınalı yağmur, çamurlu toprak. Peki onun o bir perde oluyor. Altında ne saklanıyor? Yani güzellikler ve intizamlar nedir?
Muntazam nebatatın tebessümleri saklanıyor.
Evet, nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Eğer o fırtınalı yağmur, çamurlu toprak olmasaydı o baharın neticesi baharda o güzel çiçekler, O muntazam nebatat bize tebessüm etmeyecekti, bize gülümsemeyecekti. O zaman çiçeklerin ortaya çıkması, eğer yağmur, çamurlu toprak neticesinde geliyorsa, o zaman o çamurlu toprak olsun. Hatta böyle yağmur yağdığı zaman köyleri bilmiyorum, biliyor musun? Çamur olduğu vakit yürümesi de zorlaşır, evde de bulaşır, böyle bayağı bir meşakkat olur.
Onun için yağmuru sevmiyorum.
Ben o cihetten yağmışım. Bize çirkin gözükebiliyor yani. Yağmur yağdı, her taraf battı. Hareket kabiliyetini kayıtladı. Yani birçok olumsuzlukları oluyor.
Fakat çok oynamak için diyoruz.
Yani çocuklar top oynayamaz, yağmur yağdı, dışarı çıkamazsın. Bir sürü şeyler var. Ama güzel çiçeklerin, güzel baharın, güzel çimenin tebessümü hep o çamurlu toprak altındadır. İşte bu fırtınalı yağmur, çamurlu toprak hadiseleri neticesi itibariyle bir güzelliktir. Üstü bir gayri denilebilir buna. Sonra diğer bir misalimiz, güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firakları perdeleri arkasında. Güz mevsimi, bakıyoruz haşin bir tahribat var hakikaten. Sevdiğimiz bahar gidiyor. İnsan hakikaten üstad diyor, ah vah diyor, vah safa vah safa dedikten noktalar oluyor ya, neden bunlar gidiyor diyor. Yani şu özellikle benim diyelim hususi olarak şu çimenin gitmesi, o güzel görüntünün, yeşilliğin gitmesi insana dokunuyor gibi bir tahribat oluyor. Şimdi tahribat. Sonra özellikle güzün sonuna doğru da yaprakların sararma hadisesi, dökülme hadisesi, ölüm hadisesi hazin bir firak veriyor insan içerisine.
Hatta güneş dayı doğmadığı gün insan için sıkıntı var.
Güneşin yine doğmaması, mesela bulutun gelmesi yine bir hazin, zahiri çirkin gözüken bir şeydir. Fakat bunlar birer perdedir. Arkasında tecelliyat-ı celaliye-i subhaniyenin mazharı olan kış hadiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazerin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Haşin tahribat, hazin firak perdeleri oluyor. Ondan sonra celal, Sübhan'ın celal tecellisi olan kış hadiseleri tazik yapıyor, tazip ediyor. Öyle şeylerden muhafaza etmek için ne yapıyor? Nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis ediyor. Eğer bu nazenin hayvancıklar hayat vazifesinden terhis edilmese idi, o kışın tazibinden, tazikinden daha ziyade ızdırap çekecektiler. Halbuki o güzün, o hazin firaka mazhar oluyorlar bu hayvancıklar, bu nebatatlar. E kışın ne olacaktı bunlar? Daha mahvolacaktılar. Yani bazen insan ızdırap çeken bir yakınının vefatını arzu eder. Yani bundan kurtulalım diye değil. Onun ızdırap çekmesinden muzdarip oluyorsun. Ondan dolayı ölse de kurtulsa diyorsun. Ölse de kurtulsam demiyorsun. Yani kendisi o ızdıraptan kurtulsa diye, ondan dolayı. Şimdi aynı kanuniyeti hayvancıklara da şey yaptığımız vakit kışın zahmet çekecekler. Kışın o hayvanlar zahmet çekmektense o zaman o güz mevsiminde o firak perdesiyle ayrılsın. Kışın şiddetli tazimine mazhar olmasın. Dolayısıyla bir güzellik. Sonra
hatta kurbanlar kesilen hayvanlar çok kesin böyle şey yapmasın. Eteri görmesin diye bir laf
var. Evet. Sonra kış perdesi de mesela bir tazip gibi gözüküyor. Fakat gelecek bahara yer ihsar etmektir. Eğer kışlar gelmezse baharlar da gelmeyecek.
Beyaz kabus filan.
Kışın çok güzel neticeleri var. Kışın yani su depolamaktır. Karlar depodur. Tonlarca suların depolanma hadiseleridir ki daha sonraki gelecek bahara yer ihsar ediyor. Bir de baharı bahar yapan kıştır.
Kıştır ya.
Evet. Sürekli bahar olsaydı, bahar geldi, bahar sevinci ve neşesi olmayacaktı, bahar güzelliği tadı olmayacaktı. Bu alemde her şey zıddıyla bilinir. Yani güz ve kış olacak ki bahar ve yazın tadı çıksın. Dolayısıyla buna ne oluyor? Hüsnü bilgayet, dolayısıyla bir güzellik oluyor. Diğer bir misalimiz, fırtına, zelzele, veba, bu hadiseleri çoğaltıyor. Fırtına da böyledir. Zelzelede depremler de böyledir. Veba gibi hastalıklar da böyledir. Musibetler yani. Böyle hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. manevi. Mesela veba, zelzele bunlar maddidir. Fakat arkasında bunların manevi çiçekler var. Duygusal noktada çiçekler var. Mesela hastalar risalesinde bunlardan anlattıkları oluyor. Nedir? Eğer sen hasta olmasaydın, insanlar sana şefkat, merhamet, acımak gibi bir şeyler olmayacaktı. Çocukluğunda bulunduğun şeyleri tekrardan görmeye başladı. Herkes sana acıyor, herkes merhamet ediyor, herkes senin etrafında pervane oluyor. Bunlar ayrı dolayısıyla bir güzelliktir. Hatta güzelliklerin güzellikleri innel insana leyadağa diyor. İnsan azar, azgınlaşır. Sıhhat ve afiyette bir enaniyet, bir benlik, kendine güvenmek oluyor. Ne vakit insan acize düşüyor, menfi istinadan kurtuluyor bu sefer. Yani insanda şöyle bir hal var. Menfi istina diyoruz. Başkasına ihtiyaç hissetmeme hali. Ben sana muhtaç değilim. Herkese res çekiyor. Hiçbirinize muhtaç değilim diyor. Bu sefer ne oluyor? İnsanı firavunlaştırıyor. Hakikaten bu insan ihtiyacını hissetmese, acizliğe, zayıflığa düşmese, ya gelip de abi benim bir ihtiyacım var diyecek konumda olmazsa ne olur? İşte insan azar, deccal gibi. O ayet zaten deccala bakıyor. Firavun gibi olur. Hiç başı dişi ağrımaz. Ne olur? Allah'a meydan okur bu sefer. Bütün maddi imkanlara sahip olunca, acize düşmeyince daha da azgınlaşır. İşte Allah muhafaza. Böyle haletten kurtarmak için Cenab-ı Hak insana ihtiyacını o veba ile, o zelzele ile, o fırtına ile o aczin ihtiyacını hissettiriyor. Sen de kardeşine ihtiyacını hissediyorsun, boyun eğiyorsun. Tevazu, mahviyet gibi güzel ahlak-ı hasene çiçekleri açıyor. Bak bunlar manevi çiçektir. İnsanların birbirlerine olan ihtiyaçlarını hissetmesi, birbirlerine müracaat etmesi, yardımlaşmanın ortaya çıkması güzel bir manevi çiçektir. Van depremi mesela şu anda yakınımızdaki. Ne kadar güzel çiçekler açıldı değil mi? Zahiri çirkin gözüküyor.
Kardeşlik şey varsa.
Halbuki öyle güzel bir çiçek açıldı ki yani milleti tefrikaya sebebiyet verecek entrika odaklarına indirilen bir darbeydi bu. Yani desise, entrikalar çeviren o localara karşı Cenab-ı Hakk'ın vurmuş olduğu bir darbeydi ki onlar iftirak etmeye, milleti bölmeye, düşmanlık tohumlarını ekmeye çalışıyorken kader bir hadiseyle beraber uhuvvet ve kardeşlik tohumlarını ekti ve çiçeklerini çıkardı. Göz
Bak,
yaşartıcı duygular,
o
hadiseler meydana
bazılarının
geldi.
da hala zahiri o çirkinlikten güzelliğe gelmedi. Mevsim sırrı yani onların hala nasıl güzellik ki acaba?
İşte oraya da
Bazıları.
gelelim. Oraya da geliriz inşallah. Yani bazen yağmur yağar, güneş çıkar. Fakat bazı maddeler o güneşten çiçek açarken tohumlar, bazıları da kokuşur, taaffun eder. O taaffun etmesi öylelerinin kendi kabiliyetlerine aittir. Sürütmüşler istibdat kabiliyetlerini. Küfür ile, dalalet ile, sapık fikirle kabiliyetini yani muhabbet duygusunu çürütmüş. Bu sefer böyle bir deprem güneşi gelse dahi ona çiçek açtıramıyor, onu inkişaf
Kaderden mi geçiyor?
ettiremiyor. Evet, taaffun eder. Evet, demek ki böyle manevi çiçeklerin inkişafı zelzele, veba gibi hadiselerde vardır. Ne oluyor? Tohumlar gibi neşvi nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Bak, tohumlar gibi neşvi nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri. Mesela tohumlar tenekede dursa neşvi nema bulup çiçek açar mı? Ağaç olur mu? Olmaz değil mi? Aynen onun gibi istidatlar da tohumlar gibidir insanlarda. Muhabbet, sevgi, kardeşlik, teavün, yardımlaşma yani. Hepsi bir istidattır, bir tohumdur. Ve bunların da inkişaf etmesi, sümbüllenmesi gerekiyor. Yani bunlar da sümbüllenmesi gerekiyor. Bu da nedir? Sümbüllenecek, güzelleşecek. Peki senin muhabbet, teavün, yardımlaşma, başkasının imdadına koşma, çiçeğin, sümbülün nasıl büyüyecek? Bir takım hadise olacak, yağmur ve fırtına olacak ki senin tohumun büyüsün. Tohum tenekede durursa, senin içinde durursa, ona su vermezsen büyür mü? İşte zelzele, veba gibi hadiseler böyle istidat çekirdeklerinin yağmuru oluyor. Güya ne diyor? Umum inkılaplar ve külli tahavüller birer manevi yağmurdur. İşte bu inkılap, zelzele bir inkılaptır. Veba bir tahavvüldür. Buna birer manevi yağmur oluyor. Ne yapıyor? Senin istidat çekirdeğini mesela teavün, yardımlaşma olan çekirdeğini inkişaf ettiriyor. Sen de yardım ediyorsun. Dolayısıyla bir çiçek açıyor. Dolayısıyla ahirete güzel manzaralar geliyor. İşte Cenab-ı Hak bu hadiseleri bunun için irade ediyor. Yoksa mutlak şer olsa, hiçbir hayır tarafı olmasa bu zelzelenin, tamamen işte yavrular, çocuklar meşakkat çekecek gibi bir vaziyette olsa, Cenab-ı Hak o zelzeleyi göndermez. Adalet ediyor ve merhamet ediyor. Güzel çiçekler açtırıyor bununla. Mesela Birinci Dünya Savaşı için. Daha dehşetli bir vaziyet değil mi? Üstad ne kadar güzel şeyler olduğunu söylüyor. Mesela savaşlar, depremler, Uhuvvet-i İslamiye'yi diyor fevkalade tacil etti diyor. Yani İslami kardeşliği aceleleştirdi. Uhuvvet-i İslamiye ise, Müslümanların birliği ise deveran-ı dem gibidir diyor. Yani vücutta kan gibidir. Vücuttaki kan bozulursa vücut sekteye uğradığı gibi sen de götürüp diyaliz makinesine sokuyorsun, o kanı kirleten şeylerden ne yapıyorsun? Tasfiye ediyorsun, temizliyorsun, vücut hayatlanıyor, canlanıyor. Aynen bunun gibi bu hadiseler de böyle diyaliz makinesi gibidir. Sokuyorsun, giriyorsun oraya, biraz acı ızdırap veriyor, her gün gidiyorsun makineye giriyorsun ama Müslümanların mabeynindeki uhuvvet kanını adavet kirlerinden temizliyor bu hadiseler.
Ameliyat.
Ameliyat gibi oluyor.
Çan altına yatıyor.
Çirkin ama çirkin sıhhat buluyorsun. Bu hadiselerde bunun gibidir.
Hocam bir
fakata geliyoruz.
Cemal ve cemal tecellileri noktasından bakılabilir mi? Mesela
başta söyledi ya, yani bir sırrını beyan ediyor. Bunun Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı da var. Bunun Esma-i İlahiye'ye bakan tarafı da var. Yani bunun daha çok güzellikleri var.
Mesela cemal nedir? İşte ameliyattır. Celal işte şeydir belki. Sağlıktır.
Celal belki işte ameliyattır. Cemal, cemal ameliyat neticesi.
Sıhhattır.
O da zahiri çirkindir. Fakat batini neticesi itibariyle bir güzelliktir. Fakat diyor insan zahir perest olduğundan dolayı zahirine bakıp çirkinlikle hükmediyor. Sonra insanın neden çirkin olarak görmesine geçiyor. Biz şu misallerimizi, maddi olarak verilen şu misalleri deprem gibi manevi olarak tatbik ettik. Şöylece bir de şeye bakalım. Peygamberimizin hayatına, Üstadın hayatına, Risale-i Nur'dan açıklamalar ve izahlar getirelim. Mektubatta sahabelerin başına gelen hadiselerden bahsediyor. Onlar kahre layık değildiler diyor. O asırda o kanlı fitne onların başına neden geldi diyor. Bir sürü hadiseler olmuş. Halbuki peygamberimizden kısa zaman süre sonra ayrılmışlar. Onlar güzel bir şekilde İslamiyet'i tesis etmeye çalışmışlar. Gayretli, hamiyetli insanlar. Sahabeler yani. Nevi beşerin yıldızları bunlar. Neden kader onları çalkaladı? Onlar kahre layık değildiler. Zahiri çirkin gören hadiseler değil mi? Ciğersüz hadiseler. Kader cihetiyle üstad bakıyor. Neticeleri itibariyle bakıyor. Dolayısıyla olan yani hüsnü bil gayr olan noktasına bakıyor. Diyor ki adeta kader o asrı çalkaladı. İslamiyet tehlikededir diye her bir taifeyi bir vazife başına koşturdu. Kimileri hadislerin muhafazasına, kimileri Kur'an'ın muhafazasına, ne bileyim kimileri başka hukukların muhafazasına çalıştılar diyor. Hummalı bir surette çalıştılar. Çok aktif, faaliyetli bir şekilde çalıştılar. Yarı yeri Gülistan'a çevirdiler diyor. Hadisler hıfzedildi, ne bileyim ayetler korundu, İslamiyet'in esasları, prensipleri, anayasaları, hukukları tespit edilip işte yazılar halinde ortaya döküldü. Neticede bunlar nedir? Bir takım şerler musallat olunca bu çalışmaya girişildi. Muhafaza edilme tarafına gidildi. Bunlar da neticesi itibariyle bir güzelliktir. İslamiyet'in çeşitli sahaları teşekkül etti. Her bir sahabe ayrı bir yerlere gitti, vazife başına geçtiler. Dolayısıyla bir güzelliktir. Yine üstadın Barla hayatında. Halin nedir? İstirahatın nasıl diye soruyorlar. Barlaya sürülmüş. Erek'ten getirilmiş. İşte Burdur'da, Isparta'da ve Barla'da. Üstad da binlerce şükrediyor. 5-6 tane onların yapmış olduğu zulmü kader merhamete çevirdiğini söylüyor. İki noktası var. Birincisi, beşer zulmeder, kader merhamet eder. İkinci noktasında da beşer zulmeder, kader adalet eder. İki nokta vardı. Orada 5-6 mertebede beşerin zulmü içerisinde üstad kaderin rahmetini gösteriyor. Onlar zulmediyor, zahiri çirkindir, barlaya sürmüşler. Ama çok güzel güzellikler olmuş. Eğer onlar alıp bağlaya sürüp işkence sıkıntı yapmasaydılar Risale-i Nur zuhur etmeyecekti. Onlar işte Bediüzzaman'ın yanına bir sürü insanlar gelip çıkıp gitseydi her şeyden tecerrüt ile yalnız başına kalmakla yazılabilecek şu eserler yazılamayacaktı. Diyor ki kimse yanıma koymadılar. Kader merhamet etti diyor. Zihnimi safi bırakıp kıllıkıştan azade olarak Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti.
Polisleri de onların
okulunda polisleri de Bediüzzaman'ın yanında bekliyor. Yani bunun, onun yanına kimse girmesin. Niye? Bediüzzaman Risale yazıyor. Niye bekliyorsun kardeşler yani? Bekçiler Bediüzzaman'ın yanına insanları yani koymuyor. Kader niye müsaade ediyor? Siz bunun yanında kimseyi koymayın. Bediüzzaman meşgul. Tefekkür ediyor. O tefekkürler kaleme dökülecek. Bak ne kadar güzellikler.
Uhud Savaşı'nda mesela Halid bin Velid'in savaş izzetini koruması için.
Nasıl Uhud Savaşı'ndaki yani kadere müsaade etmesinin hikmetleri ki 1400 sene herkes Uhud'dan ders alıyor. Allah'ım. Emri dinlememekten, itaatsizlikten ne kadar zararlar netçe verdiğini ders alıyor. O zaman da bir zarar da çirkin gözüküyor. Ama bütün güzellikler her asırda meyvesini veriyor. Halen Uhud'dan dersler alıyoruz. Adeta kıyamete kadar alınacak dersleri Cenab-ı Hak o zaman da yani o sahabelere çektirmiş. Onlar bir model olmuş, meşakkate çekmişler. Dersi ve güzelliği ve meyveyi biz yiyoruz. Bunun gibi zahiri çirkindir. Fakat batinen dolayısıyla bir güzelliktir. Yani her şeyin güzel olduğunu, ya bizzat ya dolayısıyla güzel olduğunu. Sonra hüsnü bil gayr ele alınıyor. Ondaki neticeleriyle itibaren güzellikler ispat ediliyordu. Fıtrat dünyasında maddi dünyadan misaller verildi. Yani hadiseler var, çirkin hadiseler. Altında parlak güzellikler var. Aynen bunun gibi zahiri çirkin olan hadiseler var. Fırtına, yağmur, çamur, toprak gibi. Altında güzel çiçek ve muntazam nebatat denilen parlak güzellikler var. Ve zelzele, veba, taun gibi şeylerle bunlara hep kıyas edilebilir ki bunlar manevi çiçeklerdir. Üstadın başına gelen hadiseler zahiri çirkindir. Fakat altında manevi Risale-i Nur çiçekleri açmış yani. Peygamberimizin başına gelen hadiselerin her birisinde yine bu kanun caridir. İşte Uhud'da sahabenin başına, Peygamberimizin başına gelen hadise bütün ümmete ders olması gibi güzel çiçekleri açmış. Şimdi şunu nazara alıyoruz. Peygamberimizin yani nev-i beşerin medarı fahri olan Peygamberimizin başına gelen o hadiseler, o çirkin hadiselerin altında güzellikler olursa, sahabenin başına gelen o hadiselerin altında çok güzel güzellikler saklı ise, üstadın başına gelen yani tamamen mutlak şer olarak gördüğümüz o işkenceler, o zulümler, o sürgünlerin altında böyle kaderin güzellikleri varsa, elbette ki bizim başımıza gelen hadiseler bu kanunun dışında değildir. Hatta Hazreti Ayşe validemiz ne diyor? Bir dikenin batması dahi mümin için bir kefaret oluyor. Onda dahi bir güzellikler var. Küçük bir tökezleyip düşmen dahi onda da bir güzellikler vardır. Yani hadisenin küçüğünden ve büyüğünden her bir zahiri çirkin görünen şeyler güzeldirler. Fakat önemli bir nokta şurada. İngiliz tecavüz ediyor, zulmediyor. Dolayısıyla Müslümanların kenetleşmesine sebebiyet veriyor. O zaman iyi ki yani bu kafir bize saldırdı diye o kafir o güzellikten onun hissesi yoktur. İstanbul'u işgal etmiş İngilizler, şu dessaslar, desiselerinden, Fütuhat'ta da üstad anlatıyor desiselerini. Bir tanesi de diyor ki yani dersiniz diyor kaderin her şeyi güzeldir. Yani şu noktayı. Kaderden insanın başına ne gelirse güzeldir. Yani kader adalet etmiştir. O zaman kader beni size musallat etti. Hükmüme razı olun diyor.
Öyle mi diyor birisi?
Evet İngilizler bu desteği, destaslığı yaymışlar. Bak öyle yaklaşıyor ki kardeşim siz kadere inanmıyor musunuz? İnanıyoruz. Yani bizim size musallat olmamız, İstanbul'u gelip işgal etmemiz kaderin dışında bir şey midir? Yok. O zaman hükme razı olun yani kadere boyun eğin. Niye yani isyan ediyorsunuz diye ayaklanmaları bastırmaya çalışıyorlar. Böyle destelerle, hocalar elde ederek. Ve düz zaman da onlara işte bir hudvat site yazıyor. Bütün onların destelerini şey yapıyor. İşte böyle ağır ifadelerle onlara kullanıyor. Hayır, kader diyor. Kader eksiğimizden dolayı diyor bizi sana musallat etti. Seni bize musallat etti. Ta ki düzeltelim. Yani kader bir takım güzellikleri elde etmek için seni bize musallat etti. Fakat sen bu güzellikler, bu Müslümanlar birbirine işte yardımlaşmıyorlar, birbirlerine kenetleşmiyorlar, İslamiyet'te eksiklikleri var. Biz bunlara hücum edelim de bunlar da İslami eksiklerini yerine getirsin diye değil. Sen ise küfründen dolayı bize tecavüz ediyorsun. Yani kader onların zulümlerini rahmete çeviriyor. Onların küfürlerini güzel neticelere çeviriyor. Yoksa onlar güzel neticeleri irade ederek, isteyerek o tecavüzatı yapmıyorlar.
Kafirlik vasfıyla yine bize saldırıyorlar Müslümanlar.
Evet, kafirliğinden dolayı yapıyor. O zaman burada
Bunlar
çok önemli iki nokta
kinliğinden,
var.
bu
Onlar
Allah'a
kinden, nefretinden ve küfründen dolayı tecavüz ediyorken kader onların o kötü niyetlerini hayra tebdil ediyor. Güzelliklere çeviriyor.
hocam anlamak belki bu kadar kolay olur ama o zaman da bu hadisenin karşısında bu sözü söylerken
Yani zor tabii onu üstad ancak şey
hocam o
yapar.
zamanki insanlar demek
Onların tabii incizde ne yapıyor? Bu ortadan kalkmalı diye üstadın suikastını
onları elde
işte
almalıyız.
planlıyorlar. Üstadı ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyorlar.
Hangi vücut kaldı? O zaman da İstanbul, Sünni İslam'ı kısacası bir yerde diyor ki oraya uzun da en son özeti diyor Bedzaman'ın talebesini diyor ki talebesini diyor kardeşim hayır diyor. Bedzaman'ın yani yabancılara verdiği cevabı diyor. Annenin verdiği cevabı diyor. Ben diyorum koca bir kütüphanesi var. Ben bu kütüphanede 15 gün çalışıyorum, bakıyorum ancak öğreniyorum ki bir zamanı verdiği cevap tam yerinde oldu.
Yerinde. Bütün kitapları tarıyormuş, değil mi abi? Tarıyormuş.
Tarıyormuş.
Üstadın cevabını bütün kitapları tarayıp çıkarabiliyormuş.
Evet. Ya tabii vazifeli şahıs olunca, bu hasta vazifeli olunca Cenab-ı Hak da onu
Hocam sana
istihdam
bir şey
etmiş
sorabilir
oluyor
miyim?
ki demek ki yani onlar bu neticeleri itibariyle güzel olan hadiselerden istifade edemiyorlar. Yani işte biz size şey yapmasaydık bu güzellik ortaya çıkmayacaktı. Veyahut da Risale-i Nur'un zuhur etmesi, parlaması. Yani onlar Risale-i Nur parlasın, her tarafta duyulsun diye mi Risale-i Nur mahkemelere sevk ettiler? Yok.
Yok.
Onlar Risale-i Nur'u ortadan kaldırmak için üflediler, söndürmeye. Onlar üflediyse bu nur parladı. Dolayısıyla bu parlamasını kader onların eliyle yapıyor. Üstad diyor ki onlar kaderin ince sırlarını akıl erdiremeyerek, bilmeyerek hizmet ettiler diyor. Fakat hizmetten istifadeleri yoktur. Sıfırdır. Çünkü onlar niyetleri tecavüz etmekti. Nuru söndürmekti.
Demek niyet çok
Cenab-ı Hak da
önemli.
onların o kötü niyetini hayra tebdil ettirdi. Müslümanlar için güzelliklere çevirdi.
Hocam şimdi şey dedik de işte beşer zulmeder, kader adalet eder. İşte burada kaderin adaleti dünyada tam olarak mı oluyor yoksa ahirette de şey yapıyor mu? Ben demek istediğim şu daha doğrusu.
Güzellik evet
Heh.
ahirete
Şimdi
yansıyor.
yani mesela
Yani bazı güzellikler
ben bir zulüm ettim mesela hocam. Bir zulüm ettim. Kader bana adaletini gösterdi. Bu adaleti göstermesinden dolayı ben artık o şeyden dolayı sorumlu oluyor muyum? Yani ahirete gittiğimde tekrar onu ben
Şimdi
Müslüman'daki
onlar,
hatırasyon
evet,
fazla değil mi
oraya
hocam?
gelince bazı hatalar hani tacil ile küçük merkezlerde bazı büyükleri sonraya
Tacil
bırakılıyor. Yani kafirlerinki
ile
tecil ile, tehir ile
tamam.
ahirete bırakılıyor. Büyük olduğu için. Müslümanlarınki de bir kısmı burada yapılması bir güzelliktir. Hem bir adalettir hem bir güzelliktir. Daha ahiretteki dehşetine kalmıyor. Fakat ahirete hiç kalmadı diye bir şey demek zor yani. Onu Cenab-ı Hak
Yani
bilir.
insan şunu bilemiyor yani hocam. Başına bir musibet gelse veya bir şey gelse acaba ben ne yaptım ki böyle kader bana bunu yaptırıyor?
İşte onu bu dersten sonra düşünülecek ki
Ya ben ne
bir
yaptım?
adalet noktasında düşünmek lazım. Bir musibet geldiği vakit şunu bilmek lazım ki kaderin her şeyi güzeldir. Ya ihkak haktan dolayı gelen bir güzelliktir. Yani haklıya hakkını vermek, suçlunun cezalandırılması da adalet noktasında ayrı bir güzelliktir. Sen suç ve kusur yaptın, kader adalet etti, o bir güzellik olur. Senin hoşuna gitmeyebilir ama güzelliktir. Neticesi itibariyle ahirete kalmaması hasebiyle yani veyahut da bir kısmı dünyada görülmesi hasebiyle senin
Aslında
için de yine bir güzelliktir. Bir de şu vardır ki hani bazen biz alışmışız birisi bir musibet görünce tokat yedi diyoruz. Kader adalet etti diyor. Halbuki sadece tokat değil işte 13. mektupta Üstad anladığı gibi bazen kader beşer zulmeder, kaderin merhameti de var burada. Belki de bu adam tamamen masumdu. Kader merhamet etmek istiyor. Makamını, derecesini yükseltmek istiyor. Onu ne bileyim şefkat sinesine celbetmek istiyor. Aczini ve fakrını anlatıp ubudiyet canibine sevk etmek istiyor. Bu gibi kaderin merhameti de var. Sadece adaleti noktasında düşünmemek gerekiyor. Ama insan kendisi sadece adaleti noktasında düşünmesi lazım ki uç fah gibi şeyler olmasın. Yani ben kusur yaptım, kader adalet etti.
O zaman bir...
Fakat başkası için kusur yapmıştır, kader merhamet etmiştir. Ona beşer zulmetmiştir veyahut da bir hadiseye giriftar oldu. Cenab-ı Hak ona merhamet ediyor. İlla bir kusuru vardı diye adalet ediyor düşünmemek lazım.
O zaman hocam o vesveseleri atabilmek için değil mi? Yani bir muhasebe kağıdı gibi bir levhamız olacak. Bir tarafına işte musibeti yazacağız, bir tarafa kaderi yazacağız.
Evet.
Bir
de kaderi değerlendirmeyi kaderin etçesini ve güzelliklerini göreceksin.
Yani vesvese
bir rahatlayacaksın.
Şeytan yani. Oradan da vesvese veriyor. Diyor ki bir sefer hocam şunu da diyor yani. Ya tamam kader sana böyle yapıyor da belki çok büyük şeyler de yaptın da Allah ahirete seni sevk ediyor. Diyor insan mesela. Ahirette verecek ceza. Bir sefer o taraftan da vesveseye veriyor.
Yani vesvese yani o olsun. Haf vereceği olsun. Yani olması bir cihetten iyidir. Yani ben dünyada temizlendim. Ahirete bir şey kalmadı diye böyle bir garanti altına girmek de o da bir yanlış olur.
Tabii.
Yani korkmak lazım, titremek lazım ahirete kaldığından. Ama bu sefer Cenab-ı Hak dünyada bir takım musibetler çektik. Ve bunlar da bir ahirete kalmaması hasebiyle bir güzelliktir. Ve buradan da ümitlenmek. Yani dolayısıyla haf vereceği muazzele
doğrusu. 10'da 9 diyor Üstad Hazretleri yani. Ondan 9'dan bir ihtimal ki zaten Allah'ın tasarrufunda olduğu için Allah dilediğini yapar.
Evet.
Peygamberimiz aynı zamanda haberleri ya, Türk Beşleri oluşumlu, Üstad haberleri aynı zamanda. Aynı zamanda bir Hüsnü gibi.
Ahir zamanda.
Ahir zaman.
Ezra ilan abi iki geliyor ya ahir zaman. Olmadı.
He. Evet. Ona gelince ahir zamandaki fitneler. Tabii ki Deccal'ın çıkma hadiseleri, bütün bu ahlaksızlık fitneler. Bunlar da yani mutlak şer olsaydı yine Cenab-ı Hak müsaade etmezdi. Bu şerri işleyenler tamamen mesul olurlar. Fakat imtihan gereği olarak yine bir takım güzellikler elde ediliyor ki kader bizi bu fitneye giriftar etti. Bu deccaliyete şey yaptı. Yoksa mutlak şer olsa Cenab-ı Hak yine müsaade etmezdi. İşte Bediüzzaman gibi birisi çıkacaksa ve Risale-i Nur gibi bir hakikat ortaya çıkacaksa ve binlerce Risale-i Nur okuyanların ortaya çıkacaksa o zaman onun mukabilen bir sosyalliğin, bir komünistliğin çıkması da olacaktır.
Yani şeytan bizim için bir nimet miydi? Bir nimetti
yani
değil mi?
Burada şeytanın yani
şeytan önceki, askeri de bizim için bir nimet.
Önceki zamanlarda şeytan nasıl vazife yapıyordu? İşte putlarla insanlara taptırıyordu. Bazıları putlara tapmıyordu. Bu zamanda da sosyalistlik, komünistlik, ne bileyim tabiatperestlik putu çıkmış. Şeytan insanları oraya sevk ediyor. Başka ahlaksızlık şeyleri çıkmış. Bu sefer onun mukabili olan nurcular da çıkmış. Müslümanlar da çıkmış. Risale-i Nur da çıkmış. Bu Risale-i Nur ve Nur talebesinin güzellikleri o bir kısım mızır hayvanat hükmünde olan diğer şeyleri hiçe indirir. Hiçe siler yani.
Yani o zaman sahabelerin sahabe olduğunu göstermesi yine şeytanın bir nimet olması. Bu zamanda da Bediüzzaman veyahut da Nurcuların veyahut da ehli imanların iman olabilmesi için
yine şeytanın yaratılması meselesi mi geliyor?
Hocam bu da bu hani Cemil'i mutlaktan şey gelmez ya.
Evet. Çirkinlik gelmez.
Hayır, mutlaktan hayır gelir.
Ayrı mutlaktan hayır gelir.
Bu yani zahiri görünen insanlara bir şeyler, hadiseler. Bu güzellikler olduğundan dolayı Allah izin veriyor. Dünya bakan, sadece dünya bakan, dünya ahirete bakan yönü de vardır. Yani sadece yok, yani var bu hakkı da. Ama bu izin vermez sadece dünya için
midir? Yok, ahirette taşması, yansıması var demiştik az önce. Yani bir takım güzellikler yalnız dünyada değil. O bir takım o musibetlerin güzellikleri ahirette gözükecek. Daha da o zaman güzel olduğu anlaşılacak yani. Yoksa şimdi dünyada zelzeleye maruz kalıyor, güzelliği gözükmüyor ama şehit olduğu güzellik gözükmüyor. Ölümün güzelliği gözükmüyor, ahirette gözüküyor. Ahirette taşıyor.
Yani mesela Üstad Hazretleri hocam şu noktada değerlendirmek lazım. Yani Üstad Hazretleri çok büyük günah işledi veyahut da çok büyük zulmetti miydi ki hapishaneye girdi?
İşte onu dedik ya. Yani.
İşte ahirete onu Allah yani şey yapacak. Üstünü orada
kader bir bazı hadiselere adalet noktasında bakılıyorken bazılarına rahmet noktasında, merhamet noktasında bakmak gerekiyor. kendi cihetimizden bir musibete giriftar olduk, değil mi? Bir günah yaptım ki Cenab-ı Hak bunu bana verdi diyebilirsin. Kader adalet etti diyebilirsin. Adalet noktasında bakarsın buna. Fakat başkası hakkında, kardeşin hakkında suizan ile bir kusur yaptı, bir günah yaptı ki kader ona bu musibeti verdi diye suizan edemezsin. Ona diyeceksin ki Cenab-ı Hak ona o musibeti verdi, merhamet ediyor. Ahiretteki makamını yükseltmek için.
Kardeşim o kadar derece.
Başkasına bu cihette bakmak gerekiyor. Sadece yani.
Zulmetti de yani hapishaneye girdi, kader adaletini gösterdi değil yani. Değil mi?
Bir de şu vardır, şeye, bu noktada günahlara ve seyyielere, yani kişi kendi hakkında, işte dolayısıyla bir güzellik olarak bakmamak gerekiyor. Ondan mesulsun sen. O çirkindir. O çirkinliği Cenab-ı Hak hayra, güzelliğe çeviriyor. Yani mesela kafir zulmetmek istiyor dedi ki, o zulmün kendisi çirkindir. Allah onun neticelerini hayra tebdil ediyor. Kendi aklımda mesela günah, bir güzelliği de vardır. Değildir yani. O bizzat çirkindir. Onu isteyen sensin.
Onun için güzellikler Allah'tan, çirkinlikler bizden.
Çirkinlikler bizden. O çirkindir. Onun mesuliyeti de bize aittir. Ama yine çok maslahatları veyahut da hikmetleri ihtiva ettiğinden dolayı onu yaratan Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak'ın yaratmasında çirkinlik yoktur. Onda bir dolayısıyla güzellik vardır. Çünkü imtihan böyledir. Adalet ediyor. Yine aynı halk şer, kesmiş şer meselesine geliyor. Fakat insan evet, devam edelim. Şimdi yine uzun sürdü. Yani bundan önceki şu maddi şeyleri, manevi şeyleri tatbiki uzun sürdü.
Zamanı doğru.
İnsan hem zahir perest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. İnsan bazı hadiselere neden çirkindir der.
Zahir perest ve hodgam
olduğundan. Evet. Yazalım.
Aa, yazalım.
Şu an yapalım. İnsan.
Yazayım
mı hocam? Sen yazalım. İnsan zahire bakıp çirkinlikle neden hükmeder? İnsan neden zahire bakıp çirkinlikle hükmeder? Zahir perest, hodgam olduğundan dolayı. Kendine bakan noktasına değerlendiğinden dolayı. Evet. İnsan hem zahir perest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Demek ki insanın çirkinlikle hükmetmesi zahire baktığından ve ona bakma zahir perest ve hodgam olduğundan. Yani ne yapıyor? Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Bak, insan zahir perest olduğundan dolayı ne yapıyor? Zahire bakıp çirkinlikle hükmediyor. Hem hodgam olduğundan dolayı hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmediyor. Zahirperest ve hodgamlıktan kaynaklanıyor. Bir, zahirperest. İki, hodgamlık. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saninin esmasına ait binlerdir. Yani işte bu noktayı insan unutuyor. Yaratılan varlıkların, yaratılan hadisenin ve olayların insana ait gayesi bir ise Cenab-ı Hakk'ın esmasına ait binlerdir. Hadise yalnız sana bakmıyor ki sen ölçü alınarak değerlendirirsin, iyi ve kötü denilsin. Ne oldu? Ya iyi değil diyorsun. İşte şeyler, bu dikenli otlar, ağaçlar muzırdır diyorsun. Niye bana zararlı onun için? Sana bakmıyor ki sadece.
Ya da güzel yönden de meyve mesela zahir bir yine sana bakar ama bir ağacın meyvesi falan.
Tabii başka noktalardan başkalarına da bakıyor. Sadece istifade eden sen değilsin. Sana ait birdir. Cenab-ı Hakk'a ait bindir. Bana ait ise bu yağmur geldi. Yağmur ben zarar gördüm. O zaman şerdir diyebilir misin? Evet. Kötüdür, çirkin oldu diyebilir misin? Diyemezsin. Ateşten elini yaktın. Senin hakkında şer oldu, çirkin oldu. Yoksa binler neticeleri o hayır olduğunu, güzel olduğunu söylüyor yani. Evet, insana ait gayesi bir, Cenab-ı Hakk'a ait bindir. Ama insan kendine bakan noktasında değerlendiriyor ve ikincisi zahire bakıp değerlendiğinden dolayı şer olduğuna hükmediyor. Yanlış karar veriyor. Yoksa şer yoktur. Her şey güzeldir. Mesela yani insanın zahire bakıp çirkinlikle hükmetmesi ve kendine bakan noktasında da yani hodgam olup kendine bakan noktasında değerlendirerek şer olduğuna hükmetmesi ne misaller? İki nokta. Zahirperest, hodgam. Zahirperest olduğundan dolayı zahire bakıp çirkindir der. Hodgam olduğundan dolayı kendine bakan noktasında ele alır, şerdir der. Mesela kudret-i fatıranın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır, manasız telakki eder. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Bir mesele daha varmış. Burada dikenli otlar misalimizdi ve ağaçlar. Onları zararlı, manasız telakki ediyor. Niye var diye. Halbuki onlar başka bir güzellik veriyor. Otlar ve ağaçlar tayfelerinin teçhizatını giymiş bir orduyu andırır, kahramanlarıdırlar. Orduyu andırıyor. Orduyu andırması ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın cünudu olduğunu gösteriyor. Allah'ın askeri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ait güzel neticeleri var. Bak saniyin esmasına aittir. Celal tecellisidir. Yalnız sana bakmıyor ki Cenab-ı Hak o celal tecellisini tecelli ettirmesin. Cenab-ı Hakk'a bakıyordu. Onun için onların, o otların ve ağaçların teçhizatını giymesi, bir orduyu andırması, Allah'ın askeri olduğunu göstermesi lazım. Celal böyle istiyor. Cemal de dikensiz istiyor. Her ikisi de olacak. Cenab-ı Hak canibinden bakın yani tam yerinde oldu diyoruz değil mi? Mesela başka atmaca kuşu serçelere tasliyeti zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile inkişaf eder. Musallat olmak. Atmaca serçeye musallat oldu. Peşine düştü. Kovalıyor onu. Yakalamaya çalışıyor. Yemeye çalışıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti buna nasıl müsaade ediyor? Neden Allah işte atmacayı serçeye musallat et diyor değil mi? Halbuki bunda bir rahmet tecellisi, bir istidadın inkişafı vardır ki serçe kuşunun istidatları onun musallat olmasıyla inkişaf ediyor. Yoksa böyle yarın yanın işte, yatar, yerinde yatar, pinekler kalır yani. Uçma kabiliyeti hızlı bir şekilde gelişmez. Cenab-ı Hak onun kabiliyetini geliştirmek için atmacayı ona musallat ediyor. Yani bunlar yine fıtrat dünyasından misallerdir. Senin atmacan da başkadır. Birini sana musallat eder, sen o taslit ile kabiliyetlerini geliştirirsin. Bil kuvve olan şeyler bil fiile çıkar. Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar yönü var bunun. Cenab-ı Hak irade etmiş ki senin şu istidat tohumlarını inkişaf etsin. Ve bu sen yerinde yatın inkişaf etmiyor. Musallat ediyor birisini sana. Sen de o taslit ile koşuyorsun, zahmet çekiyorsun, meşakkat çekiyorsun. O kabiliyetlerin gelişiyor yani. Yoksa gelişmez ya.
Yani. Ekolojik dengeyi bile yani hocam yani işte ekolojik dengeyi de bu şeylerle sağlıyor zaten.
Evet. Hatta ihtiyaç diyor medeniyetin üstadıdır. Cenab-ı Hak bir ihtiyaç hasıl ettiriyor. Muhtaç oluyorsun. Bu sefer insan düşünüyor, zorluyor. Bu sefer medeniyet denilen güzellikler ortaya çıkıyor. Ya
bunlardan iyi değil mi hocam? Bazı şey, bazıdan gelirken hani oraya gittiği bilme gitmiş, bilim insanlık bir kısmı not etmiş. Hep getirdiler kitapları yazmış. Kitapları alınca yolda eş
kitaplar kitaplarına falan alınca kitap sıkmamış, ilmi sıkmamış.
Evet.
Nasıl geri gidiyor, bu sefer ilmi artık hazmedip geliyor. Hazmedip, ezmedip de geliyor.
Evet. Tabii onun atmacası da eşkıyalar olmuş oluyor.
Allah Allah.
Tabii. Mesela diğer bir misal. Kaç dakikamız kaldı?
Saat kaç hocam?
Kaçta soracağım?
11-10. Aha. 5
dakika hocam. 11-10
geç. 11-10 geç.
20
geç.
Hayır. 10-10 geç. Daha 2 saat mi daha?
10-20. 11-10.
Şu an 11'de değil.
Mesela karı pek baridane, karı pek soğuk ve tatsız telakki ederler.
Ama pekmezi çalıp yedin mi daha da güzel olacak.
Halbuki o barit, tatsız perde altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez.
Buradaki her ayrı olacak.
Evet. Ayrı. Ayrı bir manaya geçiyor.
Ayrı bir manaya.
Yani bu başka bir misaldi. Kar soğuk, tatsız gibi gözüküyor. Halbuki o soğukluğu altında, o tatsızlığı altında çok hararetli, yani barit değil, soğuk değil, sıcak gayeler var. Tatsız değil, şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez yani. Kışın güzelliği. Yani baharın bir defa güzelliğini tezahürüne sebeptir. Ondan sonra bir sürü mikropların ölmesine sebeptir. Hayatın menşei oluyor yani adeta. Tekrardan hayatlanıyor yani arz. Yani çok şeker gibi tatlı neticeler ve hararetli gayeler var. Onu da bilim dünyası zaten ortaya koyuyor yani. Kış olmasa ne olur diye. Bir araştırma yap, bak ne kadar sıkıntılar ortaya çıkar.
Yani her insan hodgalı diyor ya, dünyadaki
hodgalı... Buraya kadar şekilde, zahir perestliğiydi, şimdi hodgalılık mıydı?
Yok, şu oraya kadar hodgalılık oldu, bundan sonra zahir perestlik oldu. Hodgalılık ve zahir perestlik, bu da ikisi beraber.
Zaten beraber gibi, hodgalılık ve zahir perestliğiyle beraber. Her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahz-ı edebi olan şeyleri hilaf-ı edep zanneder. Yani buraya kadar misaller de hem hodgamlığa hem zahir perestliğe bakıyordu. Mesela bu hodgamlığına bakıyor. Kendine bakıyor. Aynı zamanda zahirine bakıyor yine. Bu zahir perestliğe bakıyor. Zahire bakıyor. Serçe zahmet çekiyor gibi gözüküyor. Ama onun altındaki güzellikleri göremiyor. Evet, insan hodgamlık ve zahir perestliğiyle, yani yalnız kendine bakan noktasındaki değerlendirmesi ve onun dış görünüşe bakmasıyla beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahz-ı edebi olan şeyleri, edebin ta kendisi olan şeyleri edebe muhalif zannediyor. Mesela bu da güzel bir bahistir aslında, vurgulanması gereken. Ayetlerdeki bazı şeylere bir tefsirdir, bazı noktalara cevaptır. Cenab-ı Hak ayette, Kur'an'da bazı, ya işte Cenab-ı Hak bundan neden bahsediyor? Evet. Öyle şeylerden bahsediyor ki, işte insan yani bahsetmesinden belki utanabiliyor. Fakat o bize bakan noktasından, cennetteki hurileri mesela tavsifi ve tarifi şey yapıyorken, insan bize bakan noktasında ne yapıyor? Hicap ediyor. Edebe muhalif zannediyor. Halbuki o edebin ta kendisidir. Cenab-ı Hak onu başka noktadan ele alıyor. Mesela aleti tenasülü insan, insan nazarında bahsi hacalet averdir, değil mi? Evet. Utandırıcı oluyor. Bahsi deme. Fakat şu perdeyi hacalet insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkatte, sanatta ve gayeyi fıtrata bakan yüzlerde öyle perdelerdir ki hikmet nazarıyla bakılsa aynı edeptir. Hacalet ona hiç temas etmez. Yani neslin çoğalması noktasında bakıyor İslam diye. Böyle hadiselere neslin devamı için bakılsa farklıdır. İnsanlar kendi nazarlarıyla göre hissiyatı noktasına baksa farklılık arz ediyor. Demek ki yani bize nefis noktasında baksan farklı oluyor. Hikmet noktasında bakıldığı vakit edebin ta kendisi oluyor. İşte önemli olan nokta şu. Menba-i edep olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. İşte Kur'an'da bazı tabirler vardır. Halbuki Kur'an edebin kaynağıdır, menbasıdır. Edep zaten Kur'an'dan çıkıyor. Peki Kur'an o gibi şeyleri neden bahsediyor? O edebin ta kendisidir. Böyle hikmet noktasında bakıyor yani Cenab-ı Hak şeye. Kur'an maslahat ve hikmetlere göre baktığından dolayı edebin ta kendisi oluyor. Nasıl ki mesela şimdi onunla ilgili bir misal vereceğiz. Kur'an'da geçiyor. Şurayı bitirelim. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki saniyine bakar. Ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar. Ve pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabet-i kutsiyedir. Örnekleri evet, örnekleri yukarıda geçmişti. Şöyle diyelim. İşte menba-i edep olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Ne gibi? Nasıl ki yukarıda görmüş olduğumuz şuradaki misallerde çok hikmetlerin saklı olduğunu gördük. Kutsi bir kitabet olduğunu, zahiri intizamsızlıkların altında muntazamlıkların olduğunu gördük. Aynen Kur'an'ın tabiratı da böyledir diyor.
En son ki meseleye değindim.
Evet. Şurasını yukarıda zikretmişti. Yukarıda zikredilen şeyi burada tekrardan zikrediyor. Yukarıda zikretmiş olduğumuz çirkin görünen şeylerde hikmet olduğu anlaşıldığı gibi Kur'an'ın bu tabiratlarında da hikmetler vardır. Mesela ne diyor Kur'an? Cennette hurilerden bahsediyor. Ondan sonra diyor öyle mi diyor mesela? İnsan bazen yani söylemesine dahi çekiniyor. Ama Allah diyor söylemekten hicap etmez diyor. Yani kızlar diyor Allah'a, ondan sonra erkekler de size. Yani haşa Allah'a şirk koşuyorlar. Kızlar işte bizim oğlanlar bizim oğlumuz. Kızlar Allah'ın oğlu gibi böyle yani bir taksimat yapıyorlar. Yani bu haksız bir taksimat değil mi diye. Cenab-ı Hak bunu bahsediyor. Bu manada. Ve böyle bizim bazen dile getirmekte çekindiğimiz şeyleri Allah haya etmez diyor. Hatta sonunda da bunu söylüyor. Allah gerçeği açıklamadan çekinmez diyor.